Ayrım 20. İn, Sabri Uzun. Sayfa 279. Dink cinayetinde önemli tespitler. 40 küsur yıllık polislik deneyimim ışığında bir değerlendirme yapmak, bazı sorular sormak istiyorum. 17 Şubat 2006 tarihli "Dink öldürülecek" yazan haber raporu, İstihbarat Daire Başkanı olan benden ve yardımcılarım Necmettin Emre ile Vedat Yavuz'dan neden gizlendi? 1951 yılında kurulmuş İstihbarat Daire Başkanlığı tarihinde böyle bir örnek daha var mıdır? Tarafımdan yayımlanan 8 Şubat 2002 tarihli koruma emrine göre hayati tehlikesi olan yurttaşların koruma kararı alınarak nasıl korunacağı belirtilmesine rağmen bu emir neden uygulanmadı? Yardımcı istihbarat elemanı YİE ajan Erhan Tuncel'in elemanlık görevine tehdit devam etmekteyken Ekim 2006'da neden son verildi? Tehdit devam ettiği halde Erhan Tuncel'in görevine son verildiğinde neden alarma geçip yakalama operasyonu başlatılmadı? Görevine son verilen Erhan Tuncel'e neden yazılı veya sözlü tebligatta bulunulmadı? Yardımcı istihbarat elemanlığı görevine son verilen Erhan Tuncel, Trabzon İstihbarat Şubesi'nin kullandığı cep telefonunu arayıp randevu istediği halde neden cevap verilmedi? Erhan Tuncel'in Trabzon İstihbarat Polisi ile buluşup haber verebilmek için polis otomobilinin sileceğine not bıraktığı iddiası doğru mudur? İstihbarat Daire Başkanlığı'nın merkez ve taşra arşiv sistemi bir network ağıdır. Dink cinayeti sonrasında istihbarat arşiv kayıtları silinip eski tarihli emirler yazılıp arşivlendi mi? Dink öldürüldükten sonra hazırlık soruşturmasını yürüten savcı, yargılamayı yapan hakimler, idari soruşturma yapan mülkiye müfettişleri ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu, Sabri Uzun'un ifadesini almaktan neden özellikle kaçınmışlardır? Bu bir cemaat emri midir? Dink öldükten sonra Erhan Tuncel'le buluşmak üzere polis memuru Muhittin Zenit'e Trabzon'a gidip Erhan Tuncel'den cinayete ilişkin bilgi alması emrini kim verdi? Erhan Tuncel'den bilgi alması için Bayburt'tan Trabzon'a gönderilen Muhittin Zenit'e neden Erhan Tuncel'in telefonunun dinlenmekte olduğu söylenmedi? Personelinize tam ve doğru bilgi vermeniz gerektiği halde böyle davranarak personele tuzak kurmuş olmadınız mı? Muhittin Zenit, cemaat Şakir'de olmadığı için mi bu tuzağı kurdunuz? Muhittin Zenit, Haziran 2006 ile 19 Ocak 2007 arasında Erhan Tuncel'le hiç irtibat kurmamış, doğal olarak aralarındaki sıcak ilişki kopmuştur. Bu soğuk ilişkiyi yeniden sıcak hale çevirebilmek için konuşma metnine göre samimiyet göstergesi sözleri çaba gösterdiği anlaşılmaktadır. Zenit'e görev verenler "Neden Zenit o sözleri benim emrim gereğince söyledi?" diye mertçe tavır koymamışlardır. İsterseniz daha fazla ilerlemeden önce Zenit'le Tuncel arasındaki telefon konuşmasını hatırlayalım. Cinayetten 1 saat 44 dakika sonra 16.44'te Bayburt'taki Muhittin Zenit, Trabzon'da oturan Erhan Tuncel'i aramış, Yasin Hayal ve cinayet hakkında konuşmuşlardı. Zenit: "O düşündüğü çocuk neydi onun adı?" Tuncel: "Zeynel diye bir çocuk vardı da sonra bir tane daha çıktı da zannetmiyorum. Yani vurulma şekli belliydi, vurulacak şekil belliydi. Öyleyse bunlarla alakalıdır da zannetmiyorum." Zenit: "Ne oğlum, direkt kafaya sıkmışlar." Tuncel: "Öldü mü?" Zenit: "Tabii canım. Tek farklılık kaçmayacaktı ama bu kaçtı." Tuncel: "Yakalandı mı peki?" Zenit: "Yok canım." Tuncel: Zannetmiyorum abi bunların olduğunu ya. Zenit, koyayım mına. Gebermişse gebermiş. Onu kim gebertti diye sorgulamıyorum. O konuda samimiyetimden şüphe duyuyorsan o ayrı bir şey. Tuncel, yok abi yok kesinlikle. Eğer bizle alakalıysa araştırırım ederim, getirir uygun bir şekilde size de teslim ederim yani. Zenit, ulan oğlum niye getiriyorsun? Getirmenin ne gereği var? Tuncel, bizimle alakalı olduğunu zannetmiyorum da, inşallah da değildir. Ama yapanın da eline koluna sağlık. Zenit, öyle tabii canım orası öyle. Zenit, o konuda samimiyetimden şüphe duyuyorsan o ayrı bir şey demek suretiyle Erhan Tuncel'e kendisinin samimiyetini kabul ettirip kopmuş ilişkisini yeniden kurmak istemektedir. Eğer Zenit bu konuşmasında bir suç işlemişse bu suçun hesabı amirleri tarafından sorulmalıydı. Oysa telefon konuşmasının tapesi adliyeye gönderilmiş, Zenit adeta olayın suçlusu gibi gösterilmek istenmiştir. Erhan Tuncel'le yapılan 18 telefon konuşmasından neden sadece Zenit'in konuşması yargıya intikal ettirilmiş, diğerleri gönderilmemiştir? Erhan Tuncel'in İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde yapılan mülakatta söylediği sözleri neden savcılığa gönderilmemiştir? Bu görüşmeyi savcı mı gizlemiştir? O sorgunun görüntü kaseti şimdi nerededir? Cinayet öncesinde bilgi alınmak istenmeyen, bu yüzden elemanlıktan çıkartılan Erhan Tuncel'den cinayet sonrasında neden bilgi alınmak istenmiştir? Önceden bilgi alınıp da cinayet neden önlenmemiştir? Olay öncesinde polise gelen Dink öldürülecek haberine herhangi bir tedbir almayıp, olaydan 6 ay sonra Coşkun İyici'nin ifadesini alıp, bu cinayetten Trabzon Jandarmasının da haberi vardı şeklinde gazete haberi yaptırmanın cemaatin komplo kültüründeki anlamı nedir? Dink cinayetine Düzmece Ergenekon operasyonunu Trabzon Jandarma Komutanlığından başlatmak amacıyla mı yol verilmiştir? Rahip Santoro öldürülmeden önce Trabzon'da keser sapıyla dövülmüştür. Önce dövüldü, tedbir alınmadı, sonra öldürüldü. Hrant Dink'in de önce öldürüleceği rapor edildi, tedbir alınmadı, sonra öldürüldü. Her iki olayın arasındaki benzerliğin sebebi nedir? Dink cinayetinden sonra olayda kusurlu olan memurlar araştırılmamış, 2011'de savcı Muammer Akkaş'a verilen memur kusurlarını soruşturma dosyası, 2014'e kadar bekletilmiş, o dosyada adım geçmesine rağmen ifadem 3 senedir alınmamıştır. Savcı Muammer Akkaş, Tekirdağ tayini çıkınca adliye önünde bildiri okumuştur. O bildirinin bir paragrafında bile Dink cinayetinin memur suçlularının soruşturmasını neden geciktirdiğini açıklamamıştır. Tayin edilmesine tepki gösteren Akkaş, bir vatandaşın ölümünün aydınlatılmasına aynı duyarlılığı göstermemiştir. Bu soruşturmayı geciktirdiği için kendisi hakkında soruşturma yapılmasından endişe duymuş olmalı ki, tam operasyon yapacaktım, görevden alındım demiştir. Başbakan Erdoğan'ın emri üzerine Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca Ocak 2008'de başlatılan idari soruşturma çerçevesinde 4 Aralık 2009 günü mülkiye müfettişlerine verdiğim ifade tutanağı halen kayıptır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir mülkiye müfettişi ifade tutanağını kaybedip sonra da ben böyle bir ifade tutanağı almadım demiştir. Aynı ifade tutanağının bir suretini İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne 15 Nisan 2010 günü verdiğim ifademe ekledim. Şu sonuca varıyorum ki, adli soruşturma, idari soruşturma, ve cemaatçi olmayan polis memuru Zenit'e yönelik cemaat organizeli delil karartma operasyonu yürütülmüştür. Hayatın normal akışına uymayan uygulamalar, cemaatin cinayet faillerini gizlemeye çalıştığını, cinayete yol verilmesinin gerçek sebebinin ortaya çıkmaması için adli idari soruşturmacılar tarafından ortak çaba gösterildiğini gözler önüne sermektedir. Bir güç, bana göre cemaat, Dink cinayetinin işlenmesi için örgütü, Yasin Hayal ve arkadaşlarını önce Erhan Tuncel'in kontrolünden çıkartmıştır. Bunun için onun yardımcı istihbarat elemanlığı görevine son verdirilmiş, polis memuru Zenit Doğu görevine gönderilmiş, İçişleri Bakanlığı Koruma Kurulu'ndan Dink'i koruma kararı alınmamış, İstanbul Polisi'nden Dink öldürülecek bilgisi gizlenmiş, İstihbarat Daire Başkanı ve yardımcılarından haber raporu gizlenmiştir. Dahası Tuncel'in telefonuna cevap verilmemiştir. Polis otomobilinin sileceğine not yazıp bırakmış, bu girişimi de sessizlikle geçiştirilmiştir. Tuncel'in bu yaptıkları, iyi niyetli çalışma çabasının göstergesidir. Aksu'dan Akyüre'ye, git bokunu temizle. Şimdi anlatacaklarım konusunda en doğru bilgiye sahip kişiler, zamanın İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Vali Celalettin Cerrah ve Emniyet Müdürümüz Reşat Altay'dır. Ben yalnızca çok güvenilir kaynaklardan edindiğim duyumlarımı aktarıyorum. Öğrendiğime göre cinayetten önce Hrant Dink'in öldürüleceğine dair bilgiler, Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'a sunulmamıştır. Altay, cinayetin işlenmesinden sonra Trabzon Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gelen bir teknik bilgiyi de şaşkınlıkla öğrenmiştir. Herhangi bir ön bilgisi olmadığı için sonradan gelen bu bilgiyi değerlendiremediği anlaşılmaktadır. Fakat Reşat Altay sonradan gelen bilgileri değerlendirmesi için o dönem İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Celalettin Cerrah'a aktarmıştır. Cerrah, emniyet istihbaratının başındaki Ramazan Akyüre'yi telefonla aramış ama ulaşamamıştır. Bunun üzerine durumu, toplantı için gittikleri Ankara'da İçişleri Bakanı Aksu'ya aktarmıştır. Aksu da Akyüre'ye hitaben git bokunu temizle demiş ve Akyürek toplantıdan ayrılmıştır. Akyüre'nin o toplantıdan ayrıldıktan sonra nereye gittiğini, kimle görüştüğünü, ne yaptığını bilemiyorum. Tek bildiğim, elindeki bilgileri yetkili makama aktaran Reşat Altay'ın 3 saat sonra Trabzon'dan Burdur'a tayininin çıktığıdır. Cemaat kara propagandayı nasıl yapıyor? Milliyet gazetesi ulusal yayın yapan saygın bir gazetedir. Polis muhabiri Tolga Şardan da aynı saygınlıktadır. Birkaç Tolga Şardan haberi örneği vereceğim. Şardan, Trabzon'da ifadesi alınan Coşkun İyici'nin Dink cinayetiyle ilgili anlattıklarını 2-6-2007 günü haberleştirmişti. Bu haberde Trabzon Jandarma Komutanlığı'nın cinayetten önceden haberdar olduğu anlatılıyordu. Haber, gazetecilik açısından doğruydu. Daha önce de söz ettim. İstanbul İstihbarat Şube Müdürü A. İlhan Güler, Dink cinayetinden 3-4 gün önce gizlice Ankara'da bir eve çağrılmış, seni İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden alıp Ankara hariç istediğin ile vereceğiz denilmişti. Daha sonra Personel Dairesi Başkanlığı'na İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek imzasıyla Güler'in Muğla iline tayin edilmesi için talep yazısı yazıldı. Çünkü A. İlhan Güler, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü olduğu müddetçe Dink cinayetinin işlenmesi ve Ergenekon operasyonunun başlatılması mümkün değildi. Amacım bir iddia ortaya atıp onu ispat etmek değildir. Diyeceğim şu ki Tolga Şardan'a Coşkun İyici'nin ifadesini servis edenler cemaat imamlarının emrindeki şakirtlerdir. Yine Şardan 23 Şubat 2007 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Yanık imzasıyla yayımlanan Agos gazetesinin de hassas Ermeni kuruluşlarından birisi olduğuna ilişkin açıklamasına haber yapmıştı. Haber doğruydu ama bu işin bir de aması vardı. Cemaat Dink cinayetiyle deşifre olmuştu. Bunun üzerine bu cinayetteki kusurları Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yıkıp cemaat imamlarının ve şakirtlerinin bu olaydan zararsız çıkmasını sağlamak istediler. Tolga Şardan'a servis ettikleri haberde cinayetin kusurunu İstanbul polisine yıkma çabasından ibaretti. Tolga Şardan 20 Ağustos 2007 tarihinde de Osman Hayal'in İstanbul Sarıgazi'de çalıştığı fırının tahkikatını konu alan bir haber yapmıştı. O haberde İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, cinayet günü İstanbul'a gelen İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in önceden istihbarat dairesine ulaşmış bilgileri kendisine aktarmadığını söylüyordu. Ramazan Akyürek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'e yazılı şekilde bilgi vermiş miydi? Hayır, dosyada böyle bir bilgi de yoktu. Cinayetten 3 gün önce İstanbul İstihbarat Şube Müdürünü gizlice Ankara'ya çağırıp tayin etmek istiyorsun. Cinayetten sonra daire başkanlığına intikal etmiş, 17 Şubat 2006 tarihli bilgiyi İstanbul Emniyet Müdürü ve Başsavcı'dan gizliyorsun. Yetmedi, İstanbul'a gidip Osman Hayal'in 2 yıl önce çalıştığı fırının tahkikatını yapıp şube bilgisayarına yüklemiş olan polis memurlarına biz tahkikat yapmadık diye ifade verdiriyorsun. Sonra da Tolga Şardan'a fırını müfettişler buldu diye Türk milletini kandırmak için haber yaptırıyorsun. Tolga Şardan'a haber servis edenler cemaatin kendi doğrularını Türk milletine duyurmak istemişler, gerçekleri gizlemişlerdir. Çok önemli bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hrant Dink öldürülecek yazan haber raporu, İstihbarat Dairesi Başkanı olduğum 17 Şubat 2006 günü İstihbarat Dairesi Başkanlığına gelmiş ve gizlenmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu ifademi almadı, kusurlu olup olmadığımı araştırmadı. Bunun nedeni o haber raporunun benden gizlendiğini bilmeleriydi. Malatya'da Nisan 2007'de Zirve Yayın Evi'nde misyonerlik yaptıklarından bahisle 3 kişi öldürülmüştü. Olayın şüphelisi Emre Günaydın 3. kattan atlamış, yaralanıp tedavi edildikten sonra ifadesi alınmıştı. Tolga Şardan, Ankara'da görevli olmasına rağmen Emre Günaydın'ın Malatya'da verdiği ifadeyi 18 Mayıs 2007 günü haberleştirmişti. Fikret Emek, emekli bir komando binbaşıydı. O şehit olurum, evlenirsem çocuklarım yetim, karım dul kalmasın diye evlenmemişti. Gözü karaydı. Sonunda 41 yaşında emekli olup evlendi. Her ne kadar evi Eskişehir'de olsa da sık sık Ankara'ya geliyordu. Bu yüzden benim birçok arkadaşım onu tanıyordu, ben de gıyaben tanımıştım. Ergenekon operasyonu bahanesiyle Fikret Emek'in Eskişehir'deki evinde arama yapılmış, evde silah ve patlayıcı bulunduğuna ilişkin 27 Haziran 2007 tarihli Tolga Şardan imzalı bir haber yayımlanmıştı. Ankara'da görevli Şardan'a bu haberi servis edenlerin amacı, kamuoyunun inanmadığı Ergenekon operasyonunu inanılır kılmaktı. Bu yüzden Şardan'ın ve Milliyet Gazetesi'nin saygınlığını kullanmak istiyorlardı. Neden Fikret Emek hedef seçilmişti? Çünkü o bir kahramandı. Vatan ve millet sevgisi üst düzeydeydi. Cemaat, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik başlattığı imha ve itibarsızlaştırma operasyonunun o kahramanlar tarafından anlaşılmasından korkuyordu. Ergenekon operasyonunda şu üç uygulamayı gördüm. Birincisi, hükümeti, yargıyı ve Türk milletini uyandıracak istihbaratçıları bertaraf ettiler. İkincisi, korktukları özel harekatçı subayları ve polisleri bertaraf ettiler. Üçüncüsü de, mesleklerinde gelecekleri parlak görülen subayları, polis amirlerini, hakim ve savcıları bitirdiler. Sıra paraya gelmişti. Cemaat banka satın aldı. Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na imam yerleştirdi. Asıl amaçları, Büyük Ejderha adını taktıkları iş adamını tutuklatmaktı. Kıbrıs'tan Antalya'ya kaçırılan Atlas jet uçağının haberini de 20 Ağustos 2007 günü yine Tolga Şardan yapmıştı. O haberinde İstihbarat Dairesi Başkanlığından bir ekibin de Antalya'ya gittiğini yazmıştı. Doğruydu. Tolga Şardan, Milliyet Gazetesi'nin Ankara'daki polis muhabiridir. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki bağlı birimlerinden haber alması, haber yazması doğal bir durumdur. Kaldı ki milliyet yöneticileri Tolga Şardan'a Ankara dışındaki herhangi bir ilden haber getir demeyecekleri, diyemeyecekleri gibi görev alanının dışında kalan başka bir ilden haber alması durumunda muhabiri tebrik ve takdir ederler. Benim dikkat çekmek istediğim yön, Tolga Şardan'a bu haberi veren, sızdıran polisin kim ve polislik mesleği dışında hangi cemaate bağlı olduğudur. Ergenekon operasyonları sırasında gözaltına alınacak kişileri, bazı gazetelerin, bazı yazarların önceden bildikleri ve yazdıkları çok sık vurgulandı. Örneğin 25 Mart 2008 tarihinde NTV kanalında Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergen, Radikal Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Berkan, Zaman Gazetesi yazarı Ekrem Dumanlı'nın katıldıkları açık oturumda bu tespit yapıldı. Ergenekon operasyonunun yöneticisi polis müdürleri görünümündeki kişiler, devlet terbiyesinin dışına çıkarak cemaat çıkarları doğrultusunda bu sızdırmaları yapmışlardır. Bunlar özel amaçlar için polis teşkilatının içine sızdırılmış kişilerdir. Bunlar kendilerine göre bir darbe peşindedirler. Bunların emniyet teşkilatında yapılanmasından, başta siyasi iktidarlar olmak üzere tüm emniyet müdürleri ve rütbeliler sıralı şekilde sorumludur. Hükümetin siyasi irade koyması durumunda çözüm zor değildir. Kaldı ki sorun, yalnızca emniyet teşkilatının değil, tüm Türkiye'nin sorunudur. Bu konudaki son sözüm şudur. Hrant Dink cinayetiyle ilgili benim sorumluluğumda olan, tespit edilecek herhangi bir ihmalden dolayı, kapalı kapılar ardında değil, halkın huzurunda, mümkünse bir stadyumda yargılanmaya hazırım. 20. ayrımın sonu, sayfa 289.